Ayrım 7.
İkinci neden, Batı uygarlığı yükseldikçe Doğu uygarlığını büsbütün ortadan kaldırmak özelliğinde olmasıdır. Rusya'da ve Balkan uluslarında Batı uygarlığı Doğu uygarlığının yerine geçtiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da aynı durum olacaktı. Doğu uygarlığı kimilerinin sandığı gibi gerçekten İslam uygarlığı değildi. Köken bakımından Doğu Roma uygarlığına bağlıydı. Nasıl ki Doğu uygarlığı da Hristiyan uygarlığı değil, Batı Roma uygarlığının uzantısıydı. Osmanlılar Doğu Roma uygarlığını doğrudan doğruya Bizans'tan almadılar. Kendilerinden önce Müslüman Araplarla Acemler bu uygarlığı almış olduklarından Osmanlılar onu bu dindaş uluslardan aldılar. Bundan dolayıdır ki bu uygarlığı kimi düşünürler İslam uygarlığı sandılar. Yukarıdaki Uygarlığımız adlı konuda Doğu uygarlığının Doğu Roma uygarlığı olduğunu tarihsel kanıtlarla kanıtlamaya çalıştım. Bu konudaki kanıtlar o denli çoktur ki bir iki yazıda değil birkaç ciltlik bir kitapta ancak toplanabilir. Türkçülüğün esaslarının eski yazı nüshalarında da Uygarlığımız adlı bir bölüm yok. Yazarın sözünü ettiği kanıtlamada herhangi bir bölümde yer almıyor. Batıya doğru bölümü ile kimi bölümlerde kısa değinmeler var. Batı uygarlığının her yerde Doğu uygarlığının yerine geçmesi doğal bir yasa olunca Türkiye'de de bu yerine geçiş olayı zorunlu demekti. Bu durumda Doğu uygarlığı çevresinde bulunan Osmanlı uygarlığı ister istemez ortadan kalkacak, onun yerine bir yandan İslam diniyle birlikte bir Türk kültürü, öbür yandan da Batı uygarlığı geçecektir. İşte Türkçülüğün görevi, bir yandan yalnız halk arasında kalmış olan Türk kültürünü arayıp bulmak, öbür yandan Batı uygarlığını tam ve canlı bir biçimde alarak ulusal kültüre aşılamaktır. Tanzimatçılar Osmanlı uygarlığını Batı uygarlığı ile uzlaştırmaya çalışmışlardır. Oysa iki karşıt uygarlık yan yana yaşayamazlar. Dizgeleri birbirine karşıt bulunduğu için ikisi de birbirini bozmak ister. Örneğin Batı müziği tekniği ile Doğu'nun müzik tekniği birbiriyle uzlaşamaz. Batı'nın deneysel mantığı ile Doğu'nun iskolastik mantığı birbiriyle barışamaz. Bir ulus ya Doğulu olur ya Batılı olur. İki dinli bir birey olmadığı gibi iki uygarlıklı bir ulus da olamaz. Tanzimatçılar bu noktayı bilmedikleri için yaptıkları yeniliklerde başarı sağlayamadılar. Türkçülere gelince bunlar kökende Bizanslı olan Doğu uygarlığını büsbütün bırakarak Batı uygarlığını tümüyle almak istediklerinden girişimlerinde başarılı olacaklardır. Türkçüler tümüyle Türk ve Müslüman kalmak koşulu ile Batı uygarlığına tam ve kesinlikle girmek isteyenlerdir. Fakat Batı uygarlığına girmeden önce ulusal kültürümüzü arayıp bularak ulusal kültürümüzü ortaya çıkarmamız gerekir. 5. Halka doğru. Türkçülüğün ilk esaslarından biri de şu halka doğru ilkesidir. Bir süre önce bu ilkeyi uygulamak üzere İstanbul'da Halka Doğru adlı bir dergi çıkarıyorduk. Sonraları İzmir'de de aynı adla bir dergi yayımlandı. Halka doğru gitmek ne demektir? Halka doğru gidecek olanlar kimlerdir? Bir ulusun aydınlarına, düşünürlerine o ulusun seçkinleri adı verilir. Seçkinler yüksek bir eğitim ve öğretim görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. İşte halka doğru gitmesi gerekenler bunlardır. Seçkinler halka doğru niçin gidecekler? Bu soruyu kimileri şöyle yanıtlıyorlar. Seçkinler halka kültür götürmek için gitmelidirler. Oysa geçen bölümde gösterdiğimiz gibi ülkemizde kültür denilen şey yalnız halkta vardır. Seçkinler daha kültürden nasiplerini almamışlardır. Bu durumda kültürden yoksun bulunan seçkinler, kültürün canlı bir müzesi olan halka nasıl kültür götürebilecekler? Sorunu çözebilmek için önce şu noktaları yanıtlayalım. Seçkinler neye sahiptir? Halkta ne vardır? Seçkinlerde uygarlık vardır, halkta kültür vardır. Öyleyse seçkinlerin halka doğru gitmesi şu iki amaç için olabilir. 1. Halktan kültürel bir eğitim almak için halka doğru gitmek. 2. Halka uygarlık götürmek için halka doğru gitmek. Gerçekten seçkinlerin halka doğru gitmesi bu iki amaç içindir. Seçkinler kültürü yalnız halkta bulabilirler, başka bir yerde bulamazlar. Demek ki halka doğru gitmek, kültüre doğru gitmek niteliğindedir. Çünkü halk, ulusal kültürün canlı bir müzesidir. Seçkinlerin çocukken aldıkları eğitimde ulusal kültür yoktu. Çünkü içinde okudukları okullar halk okulu değildi, ulusal okul değildi. Bu nedenle ulusumuzun seçkinleri ulusal kültürden yoksun olarak yetiştiler. Ulusallıktan yoksun olarak yetiştiler, şimdi bu eksikliği gidermek istiyorlar. Ne yapmalıdır? Bir yandan halkın içine girmek, halkla birlikte yaşamak, halkın kullandığı sözcüklere, tümcelere dikkat etmek, söylediği atasözlerini, geleneksel özdeyişleri işitmek, düşünüşündeki biçimi, duyuşundaki üslubu kavramak, şiirini, müziğini dinleyerek dansını, oyunlarını seyretmek, dinsel yaşayışına, ahlak duygularına girmek, giyinişinde, evinin yapısında, döşemesinin yalınlığındaki güzellikleri tadabilmek. Bundan başka halkın masallarını, fıkralarını, öykülerini, tandırname adı verilen eski töreden kalma inanışlarını öğrenmek. Halk kitaplarını okumak, Korkut Ata'dan başlayarak aşık kitaplarını, Yunus Emre'den başlayarak tekke ilahilerini, Nasrettin Hoca'dan başlayarak halk nükteciliğini, çocukluğumuzda izlediğimiz Karagöz'de orta oyununu aramak, bulmak gerek. Halkın cenknameler okunan eski kahvelerini, Ramazan gecelerini, Cuma arifelerini, çocukların her yıl sabırsızlıkla bekledikleri coşkun bayramlarını yeniden diriltmek, canlandırmak gerek. Halkın sanat yapıtlarını toplayarak ulusal müzeler kurmak gerek. İşte Türk ulusunun seçkinleri, ancak uzun süre halkın ulusal kültür müzeleri ve okulları içinde yaşadıkları ve ruhları bütünüyle Türk kültürüyle doldurduktan sonradır ki ulusallaşmak olanağına erişebilirler. Rusların en büyük şairi olan Puşkin, böylece ulusallaştığı içindir ki gerçekten bir ulusal şair oldu. Dante, Petrarch, Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Schiller, D'Annunzio gibi ulusal şairler hep halktan aldıkları özle sanat dahileri oldular. Toplum bilimde bize gösteriyor ki deha aslında halktadır. Bir sanatçı ancak halktaki estetik beğeninin göründüğü yer olduğundan dolayı dahi olabilir. Bizde dahi sanatçıların yetişmemesi, sanatçılarımızın estetik beğenilerini halkın canlı müzesinden almamaları dolayısıyladır. Bizde şimdiye değin halkın estetik duygusuna kim değer verdi? Eski Osmanlı seçkinleri, köylüleri eşek Türk diye aşağılarlardı. Anadolu kentleri de taşralı deyimiyle küçümsenirdi. Bütün halka verilen ad avam sözcüğünden başkası değildi. İleri gelenler Havas, yalnız sarayın kullarından oluşan Osmanlı seçkinleriydi. Halka değer vermedikleri içindir ki bu eski seçkinler sanatının ne dili, ne ölçüsü, ne edebiyatı, ne müziği, ne felsefesi, ne ahlakı, ne siyaset ve iktisat yöntemi, sözün kısası hiçbir şeyi kalmadı. Türk ulusu bütün bu şeylere yeniden her birinin ABC'si, alfabesinden başlamak zorunda kaldı. Bu ulusun yakın bir zamana değin kendisine özgü bir adı bile yoktu. Tanzimatçılar ona, sen yalnız Osmanlısın, sakın başka uluslara bakarak sen de ulusal bir ad isteme. Ulusal bir ad istediğin anda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olursun demişlerdi. Güçsüz Türk yurdumu yitiririm korkusuyla, vallahi Türk değilim, Osmanlılıktan başka hiçbir toplumsal çevreye bağlı değilim demeye zorunlu kılınmıştı. Boşoya, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Yunancılığı ile ünlü bir milletvekilidir, ZG. Karşı bu sözü her gün söyleyen milletvekillerimiz vardı. Fakat Osmanlıcılar hiç düşünmüyorlardı ki her ne yapsalar bu yabancı uluslar Osmanlı topluluğundan ayrılmaya çalışacaklardır. Çünkü artık yüzlerce ulustan oluşan yapay toplulukların sürüp gitmesine olanak kalmamıştır. Bundan sonra her ulus ayrı bir devlet olacak, kaynaşmış içten doğal bir toplum yaşamı sürecektir. Kuşkusuz Avrupa'nın batısında 500 yıldan beri başlayan bu toplumsal gelişim ister istemez doğusunda da başlayacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya, Avusturya, Osmanlı İmparatorluklarının yıkılması da gösterdi ki bu toplumsal uyanış pek yakınmış. Acaba Türkler bu toplumsal uyanış alanına kendilerinin de Türk adlı bir ulus olduklarını, Osmanlı İmparatorluğu içinde kendilerinin de özel bir yurtları ve ulusal hakları bulunduğunu bilmeyerek, anlamayarak çıkmış olsalardı, şaşkınlıktan ne yapacaklardı? Yoksa nasılsa Osmanlılık yıkıldı. Bizim artık hiçbir ulusal umudumuz, hiçbir siyasal emelimiz kalmadı mı diyeceklerdi. Önce Türkçülüğe ilgisiz kalan, kimi insaflı Osmanlıcılar, Wilson ilkeleri, Amerikan Cumhurbaşkanı T.W. Wilson'un yayımladığı 14 maddelik ilkeleri. 8 Ocak 1918. Bu ilkelerde özellikle Avrupa'da coğrafi konumu geniş ölçüde değiştiren savaşın sonuçlarını, kazançlı ve yenik tarafları barış içinde bir araya getirebilecek biçimde düzenlemeyi öngörüyordu. Açık diplomasi uygulaması, deniz trafiğinin serbestliği, uluslararası ticari eşitlik, Çanakkale Boğazı'nın her ulusun ticaret gemilerine açık tutulması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kesimlerine itirazsız egemenlik sağlanması, tüm devletlere eşit düzeyde karşılıklı bağımsızlık ve mülk bütünlüğü sağlayacak genel bir cemiyetin kurulması ve benzeri. Ortaya atıldıktan sonra Türkçülük bize Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsız, özel ve ulusal bir yaşayışımız, sınırları etnografya bilimince çizilmiş ulusal bir yurdumuz, bu yurtta kendi kendimizi tam bir bağımsızlıkla yöneten ulusal bir hakkımız olduğunu, önceleri birçoğumuzun usuna ve ruhuna yerleştirmiş olmasaydı, bugün durumumuz ne olacaktı demeye başladılar. Demek ki yalnız bir tek sözcük, kutsal ve uğurlu Türk sözcüğüdür ki, bu karışıklık içinde doğru yolu görmemize neden oldu. Türkçüler seçkinlere yalnız uluslarının adını öğretmekle kalmadılar. Onlara ulusun güzel dilini de öğrettiler. Fakat verdikleri ad gibi bu öğrettikleri güzel dil de halktan alınmıştı. Çünkü bunlar yalnız halkta kalmıştı. Seçkinler topluluğu ise şimdiye değin bir uyur gezer yaşamı sürüyordu. Uyur gezerler gibi iki kişiliği vardı. Gerçek kişiliği Türk olduğu halde uyur gezerlik kuruntusu içinde kendini Osmanlı sanıyordu. Öz dili Türkçe olduğu halde uyur gezerler gibi hastalık sonucu olarak yapay bir dil kullanıyordu. Şiirde de kendi içten ölçülerini bırakarak acemden öykünerek aldığı ölçülerle onları dile getiriyordu. Türkçülük bir ruh doktoru gibi bu uyur gezere Osmanlı olmayıp Türk olduğunu, dilinin Türkçe ve ölçülerinin halk ölçüleri olduğunu inandırmaya çalıştı. Hayır, inandırmaya çalışmak değil, gerçek deyimiyle onu bilimsel kanıtlarla inandırdı. Böylece de seçkinler yapma uyur gezerlik durumundan kurtularak doğal bir biçimde düşünmeye ve duymaya başladılar. Fakat bugün şunu açıkça söylemeliyiz ki bu seçkinler halka doğru yalnız bir tek adım atabilmişlerdir. Bütünüyle halka doğru gitmiş olmak için halkın içinde yaşayarak ondan ulusal kültürü tümüyle almaları gerekir. Bunun için yalnız bir yol vardır ki o da Türkçü gençlerin öğretmenlikle köylere gitmesidir. Yaşlı olanlar da hiç olmazsa Anadolu'nun iç kentlerine gitmelidirler. Osmanlı seçkinleri ancak bütünüyle halk kültürünü aldıktan sonradır ki ulusal seçkinler olacaklardır. Halka doğru gitmenin ikinci ödevi de halka uygarlık götürmektir. Çünkü halkta uygarlık yoktur. Seçkinlerde ise uygarlığın anahtarları vardır. Fakat halka değerli bir armağan olarak aşağıda gösterdiğimiz gibi Doğu uygarlığını ya da onun bir bölümü olan Osmanlı uygarlığını değil, Batı uygarlığını götürmelidirler. 6. Batıya doğru. Bir eski atalar sözü bize şöyle diyor. İşini bil, aşını bil, eşini bil. Bu ilkeye benzeterek toplum bilimde bize böyle seslenebilir. Ulusunu tanı, inandaşlarını, ümmetini tanı, uygarlığını tanı. Türkçülük basını ve ulusal yıkımlar bize az çok ulusumuzun, inandaşlarımızın nelerden oluştuğunu anlattı. Bu noktalarda artık herkesin aynı biçimde düşündüğü görülüyor. Fakat hangi uygarlık topluluğundan olduğumuz sorununa gelince, bu noktada şimdi bile aramızda görüş ayrılıkları, belki de gerçek anlaşmazlıklar vardır. Bu nedenle ulusal sorunları incelemeye başlarken bu sorunu da çözümlemeye çalışmamız gerekir. Uygarlık sorununun belirsiz kalmasının nedenlerinden birincisi, uygarlık, medeniyet kavramıyla uygar olma, medenilik kavramının birbirine karıştırılmasıdır. Eski zamanlarda toplumlar şu üç durumdan birinde sayılırlardı. Vahşilik, göçebelik, uygarlık. Bugün vahşilik sözcüğü bilim dünyasından büsbütün dışarı atıldı. Çünkü eskiden vahşi denilen ilkel toplumlarında kendilerine özgü birer uygarlığı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki bu toplumların kimi evrim aşamalarından geçtikleri anlaşıldığından bunlarla ilgili ilkel toplumlar teriminin kullanılmasında bile duraksayanlar var. Uygarlığın bütün insan toplumlarında var olduğu görülünce bunun hayvan topluluklarında kapsayıp kapsamadığı sorunu ortaya çıkar. Uygarlık bir takım kurumların yani düşünüş ve uygulanış biçimlerinin tümüdür. Hayvan toplulukları ise organik kalıtımla gelen içgüdülerle yönetilirler. Bunlarda iş bölümü ve yaptıkları işlerde uzmanlaşma bile kalıtım yoluyladır. Egemen olan işçi, asker gibi sınıflar, görevleri için gerekli olan organlarla birlikte dünyaya gelirler. Hayvan topluluklarında gelenek ve eğitim yollarıyla geçen kurumlara benzer hiçbir şey yoktur. Bu yüzden bunlarda uygarlığın varlığını kabul etmemek gerekir. Öyleyse uygarlık üzerine aşağıdaki iki esası gerçek olarak ileri sürebiliriz. 1. Uygarlık bütün insan toplumlarında vardır. 2. Uygarlık yalnız insan toplumlarına özgüdür. Uygarlık bir takım kurumların tümüdür demiştik. Oysa yalnız bir ulusa özgü olan kurumların tümüne kültür denilir. Yalnız bir inandaş topluluğuna özgü kurumların tümüne de din adı verildiği gibi, bu iki kavram karşısında uygarlık kavramının yeri ne olabilir? Toplum bilime göre kültürleri ve dinleri ayrı olan birçok toplumlar arasındaki ortak kurumların tümüne uygarlık adını vermemiz uygun olur. Demek ki kültürce ve dince birbirine yabancı bulunan toplumlar uygarlıkta ortak olabilirler. Kültürdeki uyuşmazlıklar nasıl dindeki ortaklığa engel değilse, kültürün ve dinin ayrı olması da uygarlıktaki ortaklığa engel olamaz. Örneğin, Yahudilerle Japonlar gerek kültür gerek din bakımından Avrupalılara yabancı oldukları halde uygarlıkça Avrupa uluslarıyla ortaktırlar. Uygarlık sorununun belirsiz kalmasının bir nedeni de uygarlığın yalnız bir türlü olduğunu sanmaktır. Oysa uygarlık da çeşitlidir. Örneğin bugün Avustralya budunları başka bir uygarlık çevresi. Afrika budunları ve Okyanusya budunları da başka uygarlık çevreleri oluştururlar. İlk çağda Akdeniz kıyılarında yaşayan uluslar arasında ortak bulunan bir Akdeniz uygarlığı vardı. Bundan eski Yunan uygarlığı, Yunan uygarlığından da eski Roma uygarlığı doğdu. Bu son uygarlıktan da Doğu ve Batı uygarlıkları doğdu. Asya'nın doğusunda da bir Uzak Doğu uygarlığı vardı. Çinliler, Moğollar, Tunguzlar, Tibetliler, Çin Hindi budunları şimdi bile o uygarlıktandırlar. Kazı bilimciler, arkeoloji bilginleri, yer altındaki insan yapıtlarından tarih öncesi çağların uygarlık çevrelerini bile bulup ortaya çıkarabiliyorlar. Halk bilgisi araştırmacıları da masalların, mitlerin ve yaşam öykülerinin, menkıbelerin, atasözlerinin bir takım uygarlık çevreleri oluşturduğunu açığa çıkarmaktadırlar.